Ayrım 36.
Hem onun bu cesareti de ancak İspanyol'un kılıcı karşısında kendini gösterir. Paris'te her şeyden korkar, her şeyde kendisi gibi gülünç olmak tehlikesi görür. Modaya ait tek bir düşünce onun kafasında yer etmez. Kont Norbert'i bu ithamlara karşı hep ben savunmak zorunda kalıyorum. 19 yaşında bir kız. İnsanın hiç bu yaşta tasarladığı ikiyüzlülük planına her an bu denli bağlı kalması mümkün mü? Diğer taraftan Mademoiselle de la Mole, iri mavi gözleriyle bana tuhaf tuhaf bakınca kardeşi hep uzaklaşıyor. Bu beni kuşkulandırıyor. Kız kardeşinin evin uşaklarından birine yüz vermesinin, onunla ilgilenmesinin, onuruna dokunması gerekmez mi? Öyle ya, Duc de Chaulnes benden söz ederken uşak kelimesini kullanmıyor mu? Bunu anımsayınca Julien kızdı ve kızınca da diğer bütün duyguları kayboluverdi. Yoksa şu bunak Duc'ün böyle konuşması eski dile olan düşkünlüğünden mi ileri geliyor? Julien bir kaplan gibi hiddetle bakmaya devam ederek, ''Kim ne derse desin güzel kız doğrusu.'' dedi. ''Onu elde edeceğim, sonra da kaçacağım. Beni kaçmaktan alıkoymak isteyenin vay haline.'' Bu düşünce Julien'in kafasına saplandı, tek işi bu oldu. Artık başka şey düşünemez hale geldi. Günleri birer saat gibi gelip geçiyordu. Her an kendini ciddi bir işe vermeyi istiyor, fakat hep derin bir hülyaya dalıyor, bir çeyrek saat sonra kalbi hırsla çarparak, zihni perişan bir halde kendine geliyor, fakat yine şu düşünceye takılıyordu: beni seviyor mu? 11. Bölüm. Bir kızın tahakkümü. Onun güzelliğine hayranım, fakat zekasından korkarım. Merime. Julien, ah ne olurdu onu sevmeye layık olsaydım. Ah şu siyah elbiseli sekreter kılığından bir kurtulabilseydim diye, Matilde'in güzelliğini gözünde büyütmeye ya da ailesinin doğuştan olan soyluluğuna, genç kızın Julien uğrunda aldırış etmediği bu soyluluğa gıpta etmekle geçirdiği zamanı, salonda olup bitenleri incelemeye kullansaydı, onun böyle çevresindekilere tahakküm etmesinin nedenini bulurdu. Birisi Mademoiselle de la Mole'ün hoşuna gitmeyecek bir şey yapsa, genç kız onu öyle ölçülü, görünüşte o kadar kibar, o kadar yerinde bir alayla cezalandırırdı ki, onun hışmına uğrayan kişinin yarası bu olay aklına geldikçe büyürdü. O kadar ki açılan bu yara, alay edilen bir kimsenin onurunda dayanılmaz bir acı bıraktı. Ailesinin diğer kişilerinin o kadar üstüne düştükleri, son derece arzu ettikleri şeylere hiç önem vermediği için, onların gözünde daima soğukkanlı bir insan gibi görünüyordu. Asılzadelerin salonlarına girip çıkmak ve lafını etmek hoş bir şeydir ama hepsi bu kadar, başka bir zevk falan duyulmaz. Bu salonlarda görülen tam bir anlamsızlık, ikiyüzlülüğe zorlayan beylik sözler, insanın içini kaldıracak, midesini bulandıracak kadar tatlıdır. Sadece nezaket, ancak ilk günlerde bir şey ifade eder. Julien bunun farkındaydı. Önceleri hayran olmuştu, fakat şimdi ilk kez hayret ediyordu. İçinden, nezaket denilen şey diyordu, kaba saba hareketlerin insanda uyandıracağı öfkenin giderilmiş biçiminden ibaretmiş. Matilde'nin çoğu kez canı sıkılıyordu. Kim bilir, belki de nerede olsa yine böyle sıkılacaktı. İşte bu gibi anlarında iğneleyici bir nükte hazırlamakla vakit geçirmek onun için bir tür eğlence ve gerçek bir zevkti. Marquis de Croisnois'a, Comte de Caylus'a ve daha son derece kibar birkaç gence umut vermesi, belki de sadece canı alay etmek istediği için ve karşısında büyük annesiyle büyük babasından, akademi üyesinden ve onlara dal kavukluk eden birkaç aşağılık kimseden daha çok beğendiği kimseler bulunsun diyeydi. Bunlar Matilde göre yeni bir takım alaylara, nüktelere neden olmaktan başka bir işe yarayacak kimseler değildi. Matilde severiz ama üzülerek itiraf edelim ki bu gençlerden birçok mektup almış ve bazılarına da cevap vermişti. Bununla beraber derhal ekleyelim ki bu zamanın bütün kızları böyle değildir, bu bir istisnadır. Soylu ailelere mensup kızların eğitim ve öğrenim gördükleri Sacré-Cœur Manastırı'nda okuyanlar özellikle Matilde gibi ihtiyatsız değildirler. Bir gün Marquis de Croisnois, Matilde, kendisine yazdığı ve ismini lekeleyebilecek olan bu mektubu iade etti. Böyle ihtiyatlı bir harekette bulunmakla Marquis, genç kızın gözüne gireceğini umuyordu. Fakat Matilde'in böyle öteye beriye mektuplar yazması zaten ihtiyatsız hareketlerde bulunmaktan, tehlikeden hoşlandığı içindi. Kaderle oynamaktan zevk duyuyordu. Marquis ile 6 hafta dargın kaldı bu yüzden. Aslında Matilde bu gençlerden aldığı mektuplarla gönlünü eğlendiriyordu. Hem ona göre bütün bu mektupların birbirinden farkı yoktu. Hepsinde de aynı sonsuz, aynı hazin aşktan söz ediliyordu. Kuzinine, hepsi de Haçlı seferine hazır, aynı derecede kusursuz bir erkek diyordu. Bundan tatsız, bundan daha saçma bir şey var mıdır acaba? İşte ömrüm oldukça bana gelecek olan mektuplar demek hep bu cinsten olacak. Bu gibi mektupların anlamı ancak 20 yılda bir modaya göre değişir. İmparatorluk döneminde herhalde bu kadar renksiz değillerdi. O zamanlar bütün bu asılzadeler gerçek büyüklüğü olan işler başarmışlar ya da bu işlerin nasıl başarıldığını hiç olmazsa görmüşler. Ne dükü yani dayım Wagram Savaşı'nda bulunmuş. Matilde'in kuzeni Mademoiselle de Saint-Hérédit, savaşta kılıç sallamak için zeka, incelik gerek mi sanki? Hem rastgele savaşmış olsalar da bundan o kadar sık bahsederler ki dedi. İyi ya işte, bu hikayeler benim hoşuma gidiyor. Gerçek bir savaşta Napolyon'un o her birinde 10.000 asker öldürülen savaşlarından birinde bulunmak, bir adamın ne denli yiğit olduğunu gösterir. Tehlikeye atılmak insanın ruhunu yükseltir ve şu bana tapan biçarelerin içinde bunaldıkları iç sıkıntısını giderir. Hem bu iç sıkıntısı da bulaşıcı bir hastalık gibidir ha. Bu gençlerin hangisinin aklından büyük iş başarmak düşüncesi geçer? İşleri güçleri benimle evlenmeyi başarmak için uğraşmak. Ne büyük iş. Öyle ya ben zengin bir kızım, babam da damadını yüksek mevkilere çıkaracak durumda. Ah ne olur bari beni biraz eğlendirecek bir damat bulsa. Matilde'in canlı, keskin ve özgün görüşü yüzünden ağzının da bozulduğunu görüyoruz. Çoğu zaman kullandığı bazı sözler gerçekten kibar olan arkadaşları üzerinde kötü bir izlenim yaratıyordu. Matilde'in etrafında dolaşmak bir çeşit moda haline gelmemiş olsaydı, dostları belki de ona bu tür konuşmalarının bir kadına yakışmayacak kadar renkli olduğunu hemen hemen itiraf etmekten çekinmeyeceklerdi. Matilde gelince o da Bolon ormanında atla gezinen bu yakışıklı gençlere karşı doğrusu haksızlık ediyordu. Geleceğe dehşetle değil, zira bu pek güçlü bir duygu olurdu, fakat onun yaşında az rastlanan bir tiksinti duygusuyla bakıyordu. Ne eksiği vardı? Servet, doğuştan asalet, zeka, herkesin söylediğine ve kendisinin de inandığına bakılırsa güzellik, velhasıl hiçbir şeyi, talih ondan hiçbir şeyi esirgememişti. İşte Julien'le dolaşmaktan hoşlanmaya başladığı zaman, Saint-Germain mahallesinin en çok gıpta edilen ve ileride büyük bir mirasa konacak olan kızının zihnini kurcalayan düşünceler bunlardı. Matilde, Julien'in gururu karşısında şaşırdı. Bu küçük kasabalının ne kadar becerikli olduğunu görünce hayran oldu. Günün birinde o da Rahip Mori gibi psikopos olabilecek diye düşündü. Arası çok geçmeden kahramanımızın onun düşüncelerinden çoğunu samimi ve tasarlanmış olmayan bir şekilde kabul etmesi Matilde düşündürmeye başladı. Onunla neler konuştuğunu kuzinine en küçük ayrıntılarına varıncaya dek anlatıyor fakat buna rağmen iyice belirtemediğini sanıyordu. Birdenbire aklında bir düşünce şimşek gibi çaktı. Bir gün inanılmaz bir sevinçle kendi kendine "Mutluyum, onu seviyorum." dedi. "Evet, seviyorum, seviyorum besbelli. Benim yaşımda güzel, akıllı bir kız heyecan duyarsa bu aşk değil de nedir? Ne yapsam boş, Croisnois'u, Caylus'u, kısacası tümünü sevmenin imkanı yok. Evet, onlar belki kusursuz erkekler ama ne yapayım ki canımı sıkıyorlar." Matilde'nin aklından Manon Lescaut'da, Nouvelle Eloise'da, Lettre d'une Religieuse Portugaise'de ve daha birçok romanlarda okuduğu aşk tasvirleri birer birer geçti. Tabii söz konusu olan şey gerçek aşk, büyük aşktı. Yoksa onun yaşında ve onun gibi soylu bir kıza basit bir aşk, geçici bir aşk yakışmazdı. Mathilde aşk kelimesine ancak Fransa'da 3. Henri ve Bassompierre devrinde rastlanan o kahramanca duygu için kullanıyordu. O öyle bir aşktı ki engeller karşısında kolay kolay boyun eğmez ve insana büyük işler gördürürdü. Dipnot, Bucci Nüsas'ında yazar, o aşk hayatta bir eğlence değil, hayatı değiştiren, ona renk veren bir duyguydu kelimelerini ilave etmiştir. Ne yazık ki bugün de Kraliçe Catherine de Medici ya da 13. Louis devrinde olduğu gibi gerçek bir saray hayatı, bir saray çevresi yok. Ben kendimi en cüretli ve en soylu hareketleri yapacak güçte hissediyorum. 13. Louis gibi duygulu bir erkek ayaklarıma kapanacak olsa ben onun uğrunda neler yapmam. Baron de Tolly'nin sık sık söylediği gibi onu Vande eyaletine götürürdüm. Oradan işe başlayarak ülkesini, tahtını kurtarırdı. O zaman ortada ferman merman kalmazdı. Hem Julien de bana yardım ederdi. Nesi eksik sanki? Bir asalet ünvanı ve bir de servet. Bu ünvanı elde eder, serveti de kazanırdı. Croix-Noix'ın hiçbir eksiği yok. Ömrü oldukça o hep yarı müfrit bir kral taraftarı, yarı liberal bir dük, kısacası harekete geçmek gerektiği zaman çene çalan, aşırı hareketlerden daima kaçan ve bu yüzden de her yerde ikinci derecede bir adam olmaktan kurtulamayacak bir kimse olarak kalacaktır. Hangi büyük iş vardır ki başlangıçta aşırı sayılmasın? Sıradan insanlar bu gibi büyük işlerin ancak başarıldıktan sonra yapılabileceğine kanaat getirirler. Evet, aşk artık kalbimde bütün mucizeleriyle hüküm sürecek. Bunu içimi yakan, varlığımı harekete getiren ateşten anlıyorum. Tanrı'nın bana bu lütufta bulunması gerekti, buna hak kazanmıştım. Bütün varlıklarını, bütün meziyetleri bir tek insana boş yere bahşedecek değil ya. Mutluluğum bana layık bir mutluluk olacak. Her günüm daha öncekinin soğuk bir hava içinde yinelenmesinden ibaret kalmayacak. Sosyal bakımdan benden o kadar uzak bir adamı sevmek bile cüretli ve soylu bir davranış. İyi ama bakalım her zaman bana layık olacak mı? Çünkü onda bir zaaf görecek olsam derhal bırakıveririm. Benim gibi soylu ve söylediklerine göre yaratılıştan kahraman olan bir kız, bunu söyleyen babasıydı, öyle aptalca hareket etmemelidir. Şayet Marquis de Croix-Noix ile evlenecek olsaydım bu duruma düşmeyecek miydim? Kuzinlerimin o kadar nefret ettiğim o mutluluklarının bir eşine de ben kavuşacaktım. Zavallı Marquis'in bana neler söyleyeceğini ve ona ne cevaplar vereceğimi daha önceden bilecektim. İnsanı can sıkıntısından esneten bir aşk nedir? Buna katlanmaktansa bir manastıra kapanmak daha iyi olur. Benim için de kuzinlerimin en küçüğü için olduğu gibi bir nikah mukavelesi yapılarak karşı tarafın noteri bir gün önce son bir şart koşmadığı takdirde büyük annemle büyük babam torunlarının mürüvvetini görerek gözyaşı dökeceklerdir. 12. Bölüm. Yoksa o bir Danton mu? Bugün 4. Henri adıyla Fransa tahtında hüküm süren Navar kralıyla çok geçmeden evlenen halam, güzel Marguerite de Valois'da yaratılıştan bir heyecan ihtiyacı vardı. Bu sevimli prensesin tabiatının gizli yanını da kumar oynamak ihtiyacı oluşturuyordu. Kardeşleriyle daha 16 yaşından itibaren yaptığı bütün kavgalar ve barışmalar hep bundan ileri gelmiştir. İyi ama bir kız kumarda neyi kaybedebilir? Herhalde en değerli olan şeyini, yani onurunu ve tüm itibarını. 9. Charles'ın gayrimeşru çocuğu Dük d'Angoulême'in anılarından. Julien'le benim aramda evlenme mukavelesi imzalamak, noter falan olmayacak. Her şey mertçe, kahramanca olacak, her şey rastlantıya bağlı kalacak. O bir soylu olsaydı benim aşkım, Marguerite de Valois'ın zamanın en üstün adamı Boniface de Lamolle'e karşı beslediği o büyük aşktan farksız olurdu. Eğer saray çevresinde bulunan genç erkekler bu denli kibarsalar ve biraz acayip bir manzaradan bahsedilince benizleri atıyorsa kabahat bende mi? Yunanistan'a ya da Amerika'ya küçük bir seyahat yapacak olsalar artık kendilerini cesaretin son derecesini göstermiş sanırlar. Kaldı ki bu seyahatlerde tek başına gezmekten korkarlar. Hep bir arada dolaşırlar. Yalnız kalır kalmaz ödleri kopar. Aslında gülünç olmaktan korkarlar, yoksa karşılarına çıkacak olan bedevinin mızrağından değil. Gülünç olmak korkusu onları deli eder. Oysa benim küçük Jülyen'im tersine her işi tek başına yapmaktan hoşlanıyor. Başkalarından iltimas ve yardım istemek, bu herkese benzemeyen imtiyazlı yaratığın aklından bile geçmiyor. Başkalarını adam yerine koymadığı içindir ki benim gözümde büyüyor. O bu yoksulluğuyla bir de soylu olsaydı aşık olmam sadece bir budalalık sayılır, dengini bulamamış derlerdi. Ben böylesini istemezdim. Bu olayda büyük aşkların asıl niteliği noksan kalırdı. Yani aşılacak engelin son derece büyük olması ve sonunun nereye varacağını kestiremeden bir işe atılmak. Mademoiselle de Lamoule bu tatlı düşüncelere o kadar dalmıştı ki, ertesi gün farkında bile olmadan Julien'i Marquis de Croisnois'a ve kardeşine övdü. Ve övmek hususunda o kadar ileri gitti ki iki genç alındılar. Kardeşi, ''Bu kadar çok girgin olan bu gençten sakının.'' diye bağırdı. ''Günün birinde ihtilal yine patlak verecek olursa hepimizin kellesini giyotinde uçurtur.'' Matilt cevap vermekten çekindi fakat girgin kelimesinden o kadar ürken Marquis de Croisnois ile kardeşini alaya almak konusunda vakit kaybetmedi. Gerçekte onların bu tarzda konuşmaları beklenmedik bir şeyle karşılaşmak, şaşırmak korkusundan ileri geliyordu. Hep o baylar, hep o gülünç olmak korkusu maalesef 1816'da geberen o canavar. Monsieur de Lamoule, bir memlekette iki parti oldu mu orada artık gülünç olmak yoktur derdi. Kızı bu düşünceyi kavramıştı. Julien'in düşmanlarına, kısacası baylar dedi, sizler ömrünüz oldukça korkudan kurtulamayacaksınız. Sonra da bir gün bakacaksınız size, seni korkutan şey kurt değil kurdun gölgesiydi diyecekler. Matilt biraz sonra onların yanından ayrıldı. Kardeşinin söylediği sözler aklına geldikçe tüyleri diken diken oluyordu. Kont Norbert onu hayli meraka düşürmüştü. Fakat daha ertesi gün bu sözleri övmenin en aşırı şekli diye yorumlamakta gecikmedi. Enerji namına bir şey kalmayan bu devirde Julien'in enerjisi onları korkutuyor. Kardeşimin söylediklerini ona bildireceğim, bakalım ne cevap verecek. Fakat bunu söylemek için onun gözlerinin heyecanla parladığı anlardan birini seçeceğim. Böyle olursa bana yalan söyleyemez. Uzun uzun belli etmeyecek şekilde Hülya'ya daldıktan sonra o belki de bir Danton olur diye ilave etti. Ne yapalım? İhtilal de yeniden başlar. O zaman acaba Croisnois ile kardeşim ne yaparlar? Alın yazılarında ne varsa onu. Soylu bir şekilde boyun eğmek. Onlar boğazlarını tevekkülle kahramanca bıçağa uzatan birer koyundan başka bir şey olamazlar. Can verirken bile korkacakları tek şey zevksizlik olur. Oysa benim küçük Julien'im yakayı kurtarmak için bir parçacık umudu bile olsa, kendisini tutuklayacak ihtilalcinin beynine kurşunu sıkar. Onun zevksizlikle itham olunmaktan korkusu yok. Bu son kelimeyi söyler söylemez Matilde bir düşünce aldı. Bu kelime onda acı anılar uyandırıyor ve bütün cesaretini kırıyordu. Bu kelime ona Monsieur de Caylus'un, Monsieur de Croisnois'un, Monsieur de Lune'un ve kardeşinin alaycı sözlerini hatırlatıyordu. Gerçekten bu baylar Julien'in sinsi ve iki yüzlü bir papaz olduğunu söylüyorlardı. Matilde içinden gözleri sevinçten parlayarak "İyi ama" diye devam etti. Böyle hep alay etmekle, farkında olmadan Julien'in cesur saydığımız bu erkeklerin en üstünü olduğunu ispat etmiş olmuyorlar mı? Kusurları varmış, gülünç tarafları varmış, ne çıkar? Onda yüksek bir ruh var ve ötekiler de buna içerliyorlar. Hem de başkalarına o kadar hoşgörülü ve iyi davrandıkları halde. Kuşkusuz fakir bir genç, papaz olmak için okumuş. Onlarsa birer süvari bölüğü komutanıdırlar ve okumak ihtiyacını duymamışlar. Öyle ya, bu iş okumaktan daha rahat. O üstünden çıkaramadığı siyah elbisesi ve papaz yüzü sayesindedir ki bu zavallı çocuk karnını doyurabiliyor. Yoksa açlıktan ölür. Ama bütün bu eksikliklerine rağmen onun bir yeteneği var ki ondan korkuyorlar. Bu besbelli. Hem onun yüzü papaz yüzünü andırıyorsa bile bir dakika baş başa kalsak değişiveriyor. Öteki baylar da zarif ve umulmadık bir söz söylediklerini sandıkları zaman ilk önce Julien'e bakmıyorlar mı? Bunun iyice farkına vardım. Oysa ona bir şey sormadıkça onlarla konuşmadığını da biliyorlar. O doğrudan doğruya ancak benimle konuşuyor. Benim yüksek ruhlu bir insan olduğumu sanıyor da ondan. Onların itirazlarına cevap vermesi de terbiyesizlik olmasın diye. Hemen işi saygıya döküyor. Benimle saatlerce tartışıyor, ufacık bir itirazda bulunsam acaba yanlış mı düşünüyorum diye kuşkulanıyor. Kısacası bütün bu kış bir tek tabanca patlamadı. Herkes ancak güzel sözlerle dikkati, ilgiyi çekmeye çalıştı. Hem üstün bir insan olan ve ailemizin onur ve servetini çok yükseltecek olan babam bile Julien'den saygısını esirgemiyor. Babamdan başka herkes Julien'e düşmanlık besliyor ama hiç kimse onu küçümsemiyor. Küçümseyen birkaç kişi varsa o da annemin birkaç tane sofu kadın ahbabı. Comte de Caylus'un ata pek merakı vardı ya da kendini öyle gösteriyordu. Hayatını atlarının bulunduğu tavlada geçirir ve öğle yemeklerini de sık sık orada yerdi. Hiç gülmemek huyundan başka bu büyük merak yüzünden Comte ahbapları arasında büyük bir saygınlık kazanmıştı. O bu küçük çevrenin kartalıydı. Bu küçük çevre ertesi akşam Julien'in olmadığı bir sırada Madame de la Mole'ün berjeri arkasında toplanır toplanmaz Croasnois ile Norbert'den de destek bulan Monsieur de Cayle, Mathilde'in Julien hakkındaki olumlu düşünceleri şiddetle yerdi. Hem de bu eleştiriyi damdan düşercesine hemen hemen Mademoiselle de la Mole'ü görür görmez yaptı. Mathilde onun bu sinsice niyetini ta uzaktan anladı ve hoşuna gitti. İçinden, işte dedi, yılda 10 liralık geliri olmayan ve kendisine ancak bir şey sorarlarsa cevap verebilecek deha sahibi bir adama karşı hepsi birlik olmuşlar. Bu siyah elbisesiyle bile ondan korkuyorlar. Ya sırtında apoletli bir üniforma olsaydı ne yaparlardı? Mathilde'in zekası o akşamki kadar hiç böyle parlamamıştı. Daha ilk hücumlar başlar başlamaz müthiş alaycı sözlerle Cayle ile müttefiklerinin çanına ot tıkadı.